Ayrım 8.
Neron bir gün genç bir oğlana aşık oldu ve onun kız olmasını arzu ettiği için oğlanı iyiliş ettirip uydurma bir evlenme töreni yaparak onunla evlendi. Romalılar acı acı gülerek şu espriyi yapıyorlardı. Keşke Neron'un babası Domitius böyle bir kadınla evlenmiş olsaydı. O zaman hayatımız bu kadar çekilmez olmazdı. Ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını anlayan Seneca mahkemedeki görevinden istifa etmek, Roma dışındaki villasında sessiz sakin yaşamak istiyordu. Filozof iki kez istifasını vermiş olmasına karşın, Neron her defasında onu omuzlarından tutarak, sevgili öğretmenine zarar vermektense ölmeyi yeğleyeceğini söyleyip istifaları reddetti. Ancak Seneca böyle sözlere inanmayacak kadar deneyimli bir adamdı. Seneca da kendini felsefeye aladı. Neron'dan kaçamıyordu, mantığı da ona kaçamayacağı şeye boyun eğmesi gerektiğini söylüyordu. Huzursuzluk içinde geçen bu yıllarda Seneca kendini doğa bilimine verdi. Dünya ve gezegenlerle ilgili bir kitap yazmaya başladı. Kocaman gökyüzüne bakıyor, yıldızları inceliyor, ucu bucağı olmayan denizlerle yüksek dağlarla ilgileniyordu. Şimşekleri gözlemleyip şimşek çakmasının nedenleri üzerine fikir yürütüyordu. Şimşek sıkıştırılmış ve yeryüzüne fırlatılmış ateştir. Bazen avuçlarımızın içine su alır, sonra iki avucumuzu birbirine bastırarak, yani bir pompa gibi suyu dışarı fışkırtırız ya, işte benzer bir şeyin bulutlarda da olduğunu düşünün. Birbirine sürtünen iki bulut arasında sıkışan hava dışarı fışkırır, oluşan basınç nedeniyle hava alev alır, alev alan hava da mancınıkla fırlatılmışçasına yeryüzüne düşer. Seneca depremler üzerine de kafa yormuş, toprağın içine sıkışan ve dışarı çıkmak için bir yol bulmaya çalışan havanın depreme yol açtığı, depremin bir tür jeolojik gazlanma olduğu sonucuna varmıştı. Depremlerin toprağın içinde hareket eden hava yüzünden oluştuğu düşüncesine destek veren savlar arasında bir tek şu, çekinmeden ortaya atabileceğimiz bir savdır. Deprem büyük bir öfkeyle şehirleri, ülkeleri bir kez sarstıktan sonra hemen arkasına o denli büyük bir sarsıntı daha gelmez. En büyük şok yaşandıktan sonra ancak küçük küçük sarsıntılar olacaktır. Çünkü o ilk korkunç sarsıntı sayesinde hava dışarı çıkacak bir yol bulmuştur. Seneca'nın vardığı sonuçların bilimsel açıdan hatalı olması o kadar da önemli değildi. Cani bir imparatorun kaprisleri yüzünden hayatı her an sona erebilecek bir adamın doğayı gözlemleyerek huzur bulmasıydı burada önemli olan. Seneca doğaya bakarak huzur buluyordu. Çünkü belki de doğa olayları değiştirmeye gücümüzün yetmediği şeyleri kabullenmemiz gerektiğini hatırlatıyordu ona. Buzullar, volkanlar, depremler, kasırgalar bizi aşan şeylerin birer simgesi gibiydi. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren kaderlerimizi değiştirebileceğimiz öğretiliyor bize. Umutlarımız ve endişelerimiz de buna göre belirleniyor. Oysa isteklerimizden, arzularımızdan habersiz, bunlardan tamamen bağımsız okyanus dağır dalgalarıyla umursamazca sahilleri dövüyor, yıldızlar gökyüzünden birer birer kayıyor. Bu yalnızca doğaya özgü bir şey değil. İnsanlar da aynı biçimde davranıyor, davranışlarının üzerimizdeki etkilerini bilmiyor ya da umursamıyorlar. Ancak doğa bize zorunluluklarla ilgili unutulmayacak dersler veriyor. Kışın hava soğuk olur titreriz, yaz gelince sıcak havada terleriz. Hava sıcaklığındaki zamansız değişimler insan sağlığını olumsuz etkiler, bu defa da hastalanırız. Bazı yerlerde vahşi hayvanlarla karşılaşırız ya da bazen en vahşi hayvandan bile daha zarar verici olan insanlarla ve bu akışı değiştiremeyiz. Kendisini bu kurala, doğanın kuralına göre ayarlaması, buna uyması, bunu kabullenmesi gereken bizleriz. En iyisi değiştiremeyeceğin şeyi kabullenmektir. Seneca doğa üzerine yazmaya Neron'a ilk istifasını sunduktan hemen sonra başlamıştı. Tabii o zaman önünde yalnızca 3 yıl olduğunu bilmiyordu. 3 yıl sonra 65 yılının Nisan ayında Piso'nun imparatora karşı bir komplo kurduğu ortaya çıktı. Kısa süre sonra da bir yüzbaşı filozofun kapısını çaldı. O hazırdı, tek göğsü elbisesinden dışarı fırlamış Paulina ile hizmetçileri gözyaşlarına boğula dursunlar. Seneca koşullara boyun eğip arabanın peşinden gitmeyi öğrenmişti. Emre hiç karşı çıkmadan damarlarını kesiverdi. Filozofun oğlu Metilius'u kaybeden Marsiya'ya da söylediği gibi, ''Hayatın bize getirdikleri için gözyaşı dökmeye ne hacet? Hayatın kendisine şöyle bir bakmak bizi gözyaşlarını boğmaya yetmez mi?'' Bölüm 4. Kendini yetersiz hissetmenin tesellisi. 1. Yüzyıllar boyunca ihmal edildikten, hırpalandıktan, sağa sola atılıp yakıldıktan sonra artık sadece parçalar halinde mahzenlerde ve manastır kütüphanelerinde yaşayan antik Yunan ve Roma dönemi yapıtları 16. yüzyılda muzaffer bir geri dönüşle yeniden ilgi görmeye başladı. Avrupa'nın seçkin entelektüel çevrelerinde o zamana değin üretilmiş en büyük düşüncelerin Parthenon tapınağının inşa edilmesinden Roma'nın yağmalanmasına kadar geçen zaman diliminde Yunanistan'daki şehir devletlerinde ve İtalya yarımadasında yaşamış olan bir avuç dahi tarafından dile getirildiği yolunda bir fikir yaygınlaştı. Eğitimli kişiler için bu yapıtların zenginliğiyle tanışmak artık şart olmuştu. Platon'un, Lucretius'un, Seneca'nın, Aristoteles'in, Catullus'un, Longinus'un, Cicero'nun ve daha pek çok büyük düşünürün yapıtları yeniden basıldı. Klasiklerden seçmeler, örneğin Erasmus'un Apophthegmata ve Adages, atasözleri ve özlü sözler. Stobaeus'un Sententiae, cümleler. Antonio de Guevara'nın Golden Epistles, altın mektuplar. Ve Petrus Crinitus'un Honorable Learning, onurlu öğrenme adlı yapıtları Avrupa'nın dört bir yanındaki kütüphanelerde okuyuculara sunuldu. Fransa'nın güneybatısında Bordeaux'un 30 mil doğusuna düşen ağaçlı bir tepenin doruğunda sarı taşlarla inşa edilmiş kırmızı çatılı güzel bir şato vardı. Orta yaşlı bir asilzade, karısı François, kızı Leonor, çalışanları ve hayvanları, tavukları, keçileri, köpekleri ve atları ile birlikte burada yaşıyordu. Michel de Montan'ın büyük babası bu mülkü 1477'de tuzlu balık işinden elde ettiği kazanç ile satın almıştı. Babası ise şatoya birkaç kanat ekleyip tarım için daha fazla alan ayırmıştı. Oğul Montan da ev idaresine ve çiftçilikten hiç anlamamasına karşın lahanaları marullardan güç bela ayırabiliyorum. 35 yaşına bastığında beri burayla ilgileniyordu. Montan zamanını şatonun bir ucundaki kulelerden birinin 3. katında bulunan oval kütüphanede geçirmeyi yeğliyordu. Günlerimin çoğunu, her gününde çoğu saatini burada geçiriyorum. Kütüphanede Montan'ın muhteşem ve göz alabildiğince geniş manzaraları vardı diye tanımladığı 3 pencere, 1 sıra, 1 iskemle ve 5 sıra yarım daire rafa dizili felsefe, tarih, şiir ve din üzerine binlerce cilt bulunuyordu. Montan, Platon'un kaleminden gelmiş geçmiş en bilge insan, Sokrates'in sabırsız Atina jürisi önünde yaptığı savunmanın Marsilio Ficino tarafından çevrilen Latince baskısını, Denis Lambi'nin 1563'te yayına hazırladığı Lucretius'un De Rerum Naturas'ını ve Diogenes'in Laertius'un Hayatlar adlı yapıtında sözü edilen Epikuros'un mutluluk görüşlerini bu kütüphanede okumuştu. Benim mizah anlayışıma inanılmaz derecede uyan bir yazar diye nitelediği Seneca'nın 1557'de Basel'de yeni yayınlanan toplu yapıtlarını da yine bu kütüphanede tekrar tekrar okumuştu. Montan klasikleri okumaya çok erken yaşlarda başladı. İlk öğrendiği yabancı dil Latinceydi. 7-8 yaşında Ovid'in dönüşümlerini okudu. 16 yaşına gelmeden bir Virgil koleksiyonu satın almıştı. Üstelik Aeneid'i olduğu kadar Terence'i, Plautus'u ve Sezar'ın yorumlarını neredeyse ezbere biliyordu. Kitapları o denli düşkündü ki Bordo parlamentosunda 13 yıl danışman olarak çalıştıktan sonra kendini onlara adamak için emekliye ayrıldı. Okumak hayatının tesellisiydi. Okumak beni çekildiğim bu inzivada avutuyor. Hem aydaklığın ağırlığından hem de sohbetleriyle canımı sıkan misafirlerden kurtarıyor. Eğer çekilen acı altından kalkılamayacak kadar ağır değilse, okumak acının açtığı yaraları da iyileştiriyor. Tatsız düşüncelerden kurtulmak için tek yapmam gereken kitaplara başvurmak. Tabii bizim Montan'ın zihinsel yetileri karşısında büyük bir hayranlık duymaya davet eden kütüphane rafları, onun bütün yaşam öyküsünü anlatmıyor. Düşünürün yaşamıyla ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyorsak, bu kütüphanenin içine daha dikkatli bakmamız, hatta odanın ortasında oturup tavanı incelememiz gerek. Çünkü Montan, 1570'lerin ortalarında İncil'den ve klasiklerden seçtiği 57 kısa alıntıyı tavanı bölen kalaslar üzerine yazdırmıştı. Bunlar akla sahip olan insana çok büyük faydalar sağladığı yolundaki görüşlere şüpheyle yaklaşan kişiler tarafından söylenmiş sözlerdi. En mutlu yaşam düşünmeden geçirilen yaşamdır. Sofokles. Bilge olduğunu sanan bir adam mı gördün? Bir deliden beklemeyeceğin davranışları bu adamdan bekle. Atasözü. Kesin olan bir tek şey vardır. O da hiçbir şeyin kesin olmadığı. Yeryüzünde insandan daha sefil, daha kibirli bir yaratık bulunmadığı. Pliny. Her şey insan aklının kavrayamayacağı kadar karmaşıktır. Vaiz. Eski filozoflar öteki yaratıklardan esirgenmiş olan aklımız sayesinde biz insanların çok daha mutlu olabileceğine, aklın büyüklüğüne ve önemine inanıyorlardı. Akıl bizim ihtiraslarımızı denetleyebilmemizi, içgüdülerimize dayanarak oluşturduğumuz yanlış görüşlerimizi düzeltmemizi sağlıyordu. Akıl bedenimizin vahşi taleplerine gem vuruyor, yemek yeme, seks yapma gibi isteklerimizi dengede tutmamıza yardım ediyordu. akıl hem dünya hem de kendi benliklerimiz üzerinde hakimiyet kurmamızı olanaklı kılan karmaşık hatta neredeyse ilahi bir araçtı. Cicero Oval Kütüphane'de de bir örneği bulunan Tusculan tartışmalarında zihinsel çalışmaların yararlarından söz eder. Bilimsel çalışmalar yapmak kadar güzel bir başka iş daha yoktur. Bu uğraşlar sayesinde yaşarken de maddenin sonsuzluğunu, doğanın uçsuz bucaksız görkemini, gökyüzünü, karaları ve denizleri öğrenebiliriz. Bilim bize dindarlığı, ılımlılığı, kalbin yüceliğini öğretir. Ruhumuzu karanlıktan çekip çıkarır. Ona her şeyi bir bir gösterir. İyi ile kötüyü, ilk olan ile sonuncuyu, hatta bunlar arasında kalan her şeyi. Bilim bizi sağlıklı ve mutlu yaşama yöntemleriyle donatır. Bize hayatımızı nasıl üzüntülerden, sıkıntılardan uzak yaşayacağımızı gösterir. Binlerce kitaba sahip olmasına, üstelik çok iyi bir klasik eğitim almış olmasına karşın, insan aklı ve zihinsel etkinlikler için sıralanan bu övgüler, Montana öylesine çileden çıkarmış, kütüphane tavanına yazdırdığı sözler, ruhuna o denli aykırı düşmüştü ki, yazar mizacına hiç de uymayan bir öfkeyle hoşnutsuzluğunu şöyle dile getirmişti. İnsan denen yaratık ne kadar da zavallı olabiliyor. Şunun övünmesine bir bakın hele. Adam her şeye gücü yeten ölümsüz tanrının özelliklerini betimliyor sanki. Aslında küçücük köylerde çiçer olan çok daha hoş, çok daha sakin ve çok daha istikrarlı hayatlar yaşayan binlerce köylü kadını var. Romalı filozof bilimle uğraşan çoğu insanın nedenli büyük mutsuzluklar yaşadığını görememiş, bütün canlılar arasında bir tek insanoğlunun başına musallat olan korkunç acıları küstahça yok saymıştı. Oysa biz o karanlık, o sıkıntılı anlarda kendi kendimize şöyle demez miydik? Keşke insan olmasaydım da başka bir şey olsaydım. Örneğin bir karınca, bir kaplumbağa. Ya da bir keçi, onu Montan'ın şatosundan birkaç kilometre mesafede, Le Gacher köyündeki bir çiftliğin avlusunda buldum. Ne Tusculan tartışmalarını ne de Yasalar Üstüne adlı yapıtı okumuştu. Yine de halinden memnun görünüyordu. Marulundan kopardığı parçaları yavaş yavaş çiğniyor, arada bir memnuniyetsizliğini dile getirmek isteyen yaşlı bir kadın gibi kafasını sallıyordu. Bu haliyle onu kıskanmamak olanaksızdı. Montaigne'da kütüphanesi ve muhakeme yetisi olan bir insan olarak yaşamaktansa bir hayvan olarak yaşamanın avantajları üzerinde durmuştu. Hayvanlar hastalandıklarında kendilerini nasıl tedavi edeceklerini içgüdüsel olarak biliyorlardı. Örneğin keçiler yaralandıklarında geyik otunu binlerce benzer otun arasından seçebiliyor, kaplumbağalar engerek yılanının saldırısına uğradıklarında hemen yabani mercan köşk otuna yöneliyordu. Leylekler tuzlu suyla kendi kendilerine lavman yapabiliyordu. İnsanların ise pahalı yanlış yöntemler öğrenmiş hekimlere güvenmekten başka çareleri yoktu. Hekimlerin çekmeceleri garip reçetelerle doluydu. Kertenkele sidiği, fil dışkısı, köstebek karaciğeri, beyaz güvercinin sağ kanadının altından alınmış kan, karın ağrısı çekenler içinse toz haline getirilmiş fare dışkısı. Ayrıca hayvanların karmaşık şeyleri kavrayabilmek için bitmez tükenmez eğitimlerden geçmelerine gerek yoktu. Örneğin Orkinos balığı bir astroloji uzmanıydı. Kış geldiğinde nerede bulunuyorsa ilk ekinoksa kadar aynı yerde kalır diye yazmıştı Montan Orkinos balığı için. Orkinoslar gruplar halinde yüzerlerdi. Birlikte yüzerken suyun içinde kusursuz bir küp biçimi oluşturduklarından orkinosların geometri ve aritmetiğe de hakim oldukları söylenebilirdi. Küpün herhangi bir kenarını oluşturan balıkları sayarsanız, sürüdeki balıkların sayısını öğrenebilirsiniz. Çünkü bütün kenarları oluşturan balıkların sayısı aynıdır. Köpeklerde ise diyalektik mantık hayli gelişmişti. Montan'ın anlattığı bir hikayede sahibini arayan bir köpek bir sapağa gelir. Bu sapakta yol üçe ayrılmaktadır. Köpek önce birinci, sonra ikinci yola bakar, sonra sahibinin üçüncü yolu seçtiğine kanaat getirip o yoldan koşmaya devam eder. Bu hikayede diyalektiğin en saf hali göze çarpar. Köpek ayrık ve bağlayıcı önermelerden faydalanır ve parçaları düzgün bir biçimde bir araya getirir. Bunu Trabzonlu George'un diyalektikasından öğrenip uygulamak yerine kendiliğinden akıl etmiş olmasının ne önemi var? Hayvanlar sevgi konusunda da insanlardan daha üstündü. Montan, İskenderiyeli bir çiçekçi kıza aşık olan filin hikayesini gıpta ederek okumuştu. Bu hayvan ne zaman pazara götürülse buruş buruş hortumunu kızın gerdanına sarıyor, kızın göğüslerini büyük bir beceriyle okşuyordu. Çiftlikteki en sıradan hayvan bile antik çağ bilgelerinin korkunç olaylar karşısında sükuneti kaybetmeme yetisine doğuştan sahipti. Bir keresinde Yunan filozof Pirho'nun seyahat ettiği gemi şiddetli bir fırtınaya yakalanmıştı. Bütün yolcular azgın dalgaların gemilerini paramparça edeceğinden korkmuş paniğe kapılmışlardı. Yolculardan yalnızca bir tanesi soğukkanlılığını kaybetmemiş, sakin bir ifadeyle köşesinde oturmaya devam etmişti. Bu bir domuzdu. Yüceltip durduğumuz bizi bütün yaratıkların efendisi yaptığına inandığımız aklımızın aslında azap çekmemiz için bize sunulduğunu söylemeye cüret edebilir miyiz? Bilgisizken daha keyifli olabileceğimiz anlarda bilgi bizim sükûnetimizi kaybetmemize yol açıyor. Bizi Firhon'un domuzundan daha kötü bir duruma getiriyorsa ne işimize yarıyor ki? Montaigne'a göre aklın bize müteşekkir olmamızı gerektirecek bir şey sunup sunmadığı sorgulanmalıydı. Tutarsızlık, tereddüt, şüphe, acı, batıl inanç, gelecekte hatta öldükten sonra bile neler yaşayacağımıza ilişkin kaygılar, hırs, açgözlülük, kıskançlık, çekememezlik, azgınlık, delice iflah olmaz arzular, savaş, yalanlar, sadakatsizlik, dedikodu, merak. Biz insanlar bunlar ile donatılmışız. Vasat düzeydeki tutarsız mantığımızla, öğrenme ve yargılama kapasitemizle övünüp duruyoruz. Oysa ne gariptir bunlar karşılığında ödediğimiz bedel haddinden fazla. Kendisine bir seçim yapma olanağı tanınsaydı, Montaigne belki de keçi olarak yaşamayı tercih etmezdi. Ama o kadar. Cicero, aklın bize ne büyük şeyler bahşettiğinden söz etmişti. Montaigne ise 16 yüzyıl sonra bunun tam tersini iddia ediyordu. Aptalca bir şey söylediğimizi ya da yaptığımızı idrak etmemiz hiçbir şey ifade etmiyor. Aslında biz insanlar kendimize bakarak çok daha büyük, çok daha önemli bir ders çıkarmalıyız. Hepimiz ahmağız. Tabii bu ahmakların en âlâları da ahmak olabileceklerini asla akıllarına getirmeyen Cicero gibi filozoflardı. Akla duyulan bu yersiz güven ahmaklığın, dolaylı olarak da yetersizliğin en temel nedeniydi. Montaigne üstü yazılı kalaslarla bölünmüş çatının altında yeni bir felsefe geliştirdi. Bu felsefe pek çok antik çağ filozofunun iddialarına zıtlık oluşturacak biçimde biz insanların mantıktan, sükûnetten nedenle uzak olduğunu gözler önüne seriyordu. Sağlık ve erdem gibi konularda hayvanlar bize örnek olabilirlerdi. Oysa biz genellikle duygularını denetleyemeyen, yoldan çıkmaya müsait, kibirli, huzursuz yaratıklardık. İşte felsefenin görevi bu gerçeği yansıtmakta ama ne yazık ki bunu yapan çok az filozof vardı. Yaşamımızın bir yanına çılgınlık, bir yanına da bilgelik hakim. Yaşamla ilgili bir şeyler yazan herkes saygıda kusur etmemek ve kuralların dışına çıkmamak için yaşamımızı oluşturan şeylerin yarısından çoğunu bir kenara bırakıyor. Eğer zayıflıklarımızı kabul eder, olmadığımız halde üstün olduğumuzu iddia etmekten vazgeçersek, Montaigne'ın o zenginliklerle dolu, yol gösteren felsefesinden şu dersi çıkarabiliriz. Aslında biz bu yarı bilge, yarı ahmak halimizle bile yetersiz değiliz. 2. Cinsel yetersizlik üzerine. Hem bedene hem de akla sahip olmak nasıl da büyük sorunlar yaratır. Aklın bize verdiği ağırbaşlılık ve zeka dikkate alındığında beden ile akıl arasında inanılmaz bir zıtlık göze çarpar. Bedenimiz koku yayar, ağrı çeker, eğilip bükülür, titremeye başlar, yaşlanır. Bizi gaz çıkarmaya, geğirmeye zorlar. Amerika'nın kurak çöllerinde yaşayan çiftleşme mevsiminde uluyarak eşini çağıran bir sırtlanınkine benzer korkunç sesler çıkartıp kanter içinde kalacağımız yatak maceraları uğruna çok daha önemli planlarımızı bir kenara bırakmamıza yol açar. Bedenimiz kendi ritmine, kaprislerine boyun eğsin diye aklımızı rehin tutar. Yaşama bakış açımız ağır bir yemeğin sindirimi sırasında kolayca alt üst olabilir. Yemekten önce ve yemekten sonra ben sanki iki ayrı insanım demişti Montaigne. Sağlığım yerindeyken güneşli güzel bir gün bana gülümserken tam havamdayımdır. Ama ayak tırnaklarımdan biri batmaya görsün. O zaman benden alıngan, benden huysuz, benden çekilmez bir adam yoktur. En büyük filozoflar bile bedenlerinin yol açtığı küçük düşürücü durumlardan kurtulamamışlardır. Farz edelim Platon saray ya da felç oldu diyordu Montaigne. Bu haldeyken ona o yüce zekası, o büyük yetenekleri yardım etsin de görelim. Ya da bir sempozyumun tam orta yerinde Platon gaz çıkarmak zorunda kalsa örneğin. Sindirim sistemimizi boşaltmaya yarayan bu anüs kasının kendine özgü büzülmeleri, kasılmaları bizim isteğimizden bağımsız olarak çoğunlukla hiç olmadık anlarda gerçekleşir. Montaigne isteyince gaz çıkartabilen, üstelik bu işi bir şiirin ölçü düzenine uygun biçimde yapabilen bir adamdan söz edildiğini duymuştu. Ama bu ustalık onun bedenimizin aklımıza hükmettiği, anüs kasının da en münasebetsiz, en patavatsız kas olduğu yolundaki kanısına ters düşmüyordu. Hatta Montaigne bir başka trajik hikaye de duymuştu. Adamın biri bir gün öyle bir kuvvetle fırtına yandıran bir gürlemeyle yellenmiş ki, yellenmesi aralıksız 40 yıl sürmüş, adam da oracıkta ölmüş. Ne kadar yatsımaya çalışsak da bizi rahatsız eden, başkalarının yanında küçük düşüren bu organlarla birlikte yaşamak zorundayız. Bundan kaçamayız. Montaigne bir keresine sindirim organlarının tiksindirici olduğunu düşünen, bu yüzden de kendisinde bu organlardan yokmuş gibi davranmaya çalışan bir kadınla tanışmıştı. Bu kadın çiğneme hareketinin yüzün şeklini bozduğuna, kadının güzelliğini ve zarafetini yok ettiğine inanıyor. Bu yüzden acıktığında başkalarının yanında bulunmaktan kaçınıyor. Bir de öyle bir adam tanıyorum ki ne başkalarının yemek yediğini görmeye ne de başkalarının onu yemek yerken görmesine tahammül edebiliyor. Midesini boşaltırken olduğundan çok midesini doldururken eşten dosttan kaçıyor. Montan cinsel arzuları yüzünden çok büyük baskı altında yaşayan bazı erkeklerin bu büyük sıkıntılarını sona erdirmek için kendilerini hadım ettirdiklerine tanık olmuştu. Bazıları ise fazla çalışan testislerine kar ya da sirke karışımları ile kompres yaparak şehvetlerini dindirmeye çalışıyorlardı. İmparator Maximilian bir kral olmak ile bedene sahip bir insan olmak arasındaki karşıtlığın farkında olduğu için kimsenin onu özellikle belden aşağısı çıplakken görmesini istemezdi. Hatta yakılmadan önce kendisine bir don giydirilmesini istediğini vasiyetinde özellikle belirtmişti. İmparator vasiyetine mutlaka bir ek madde koymuştur diyor, ekliyor Montan. Bu maddede de donumu giydirecek adamın gözleri bağlı olmalı diye buyurmuştur. Biz de bu türden radikal önlemler alma eğiliminde olabiliriz. Ama unutmayalım, Montan'ın felsefesi insanın kendiyle barışık olması gerektiğini vurgular. En büyük kabalık insanın kendi varlığını hor görmesidir. Kendimizi iki parçaya bölmeye çalışmak yerine bizi şaşkınlığa düşüren bedenimize karşı açtığımız iç savaşı sona erdirmeliyiz. Çünkü bedenimiz ne korkunç ne de küçük düşürücüdür. O varoluşumuzun değişmez bir parçası olarak ölene kadar bizimle kalacaktır. 1993 yılında L ile tatil için Portekiz'in kuzeyine gitmeye karar verdik. Arabayla yola çıkıp Minho köylerinde konakladıktan sonra Viana do Catelo'nun güneyinde birkaç gün geçirdik. İşte burada tatilimizin son gecesinde denizi gören küçük bir otelde sevişme yetimi kaybetmiş olduğumu gördüm. Buna çok hazırlıksızdım çünkü bedenim bu bozukluğu önceden fark etmemi sağlayacak bir işaret vermemişti. Portekiz'e gitmeden birkaç ay önce Montan'ın Denemeler adlı yapıtının ilk cildinde 21. bölümü okumamış olsaydım, bırakın bu sorunu birilerine anlatmayı, meseleyi sindirmekte bile hayli zorlanırdım. Yazar bu bölümde bir arkadaşından söz eder. Bu arkadaşı ona tam kadının içine gireceği anda penisinin küçüldüğünü anlatan bir adamdan söz edildiğini aktarır. Bu hikaye Montan'ın arkadaşını çok etkilemiştir. Öyle ki adam erekte olamamanın insanı nasıl bir utanca boğacağını uzun uzun düşünür. Bu düşünceler aklını öylesine meşgul eder, adam benzer bir felaketin başına gelmesine öyle korkar ki, korkusu yüzünden bir sonraki sevişmesinde penisi bir türlü sertleşmez. Adam o günden sonra bir kadını ne kadar arzularsa arzulasın, asla erekte olamamış, her talihsiz denemenin sonunda belleğine bir yüz kızartıcı hatıra daha eklenmiş, bu hatıralar gün geçtikçe ona daha büyük işkenceler, zulümler etmeyi sürdürmüştür. Montan'ın arkadaşı penisine söz geçirme becerisini gösteremediği için iktidarsız olmuştur. Bu beceri ona göre bütün normal erkeklerin mutlak özelliğidir. Ancak Montan burada suçun peniste olmadığını düşünüyor. Eğer bir işi bir kere yapabildiysen aynı şeyi ertesi gün yapamaz hale gelemezsin. Tabii gerçek iktidarsızlığı bunun dışında tutuyorum. Aslında Montan'ın arkadaşı bedenin akılla denetlenebileceği yolundaki görüş, bu görüşün insan üstünde yarattığı baskı ve normal erkek tanımının dışında kalmaktan duyulan korku yüzünden bu hale gelmişti. Çözüm ise normal erkek tanımını yeni baştan yapmaktı. Montan'ın arkadaşının da en sonunda keşfettiği gibi penis üzerindeki hakimiyetin kaybedilmesi, sevişme sırasında ortaya çıkabilecek çok da zararlı olmayan, üstelik öne alınabilecek bir aksaklıktı.